أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبه نستعين. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Kur'an Işığında Hayatımız programından bendeniz Ömer Çelik, Doçent Doktor Murat Kaya hocamızla beraber siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi en derin hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi, sevgi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak günüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukvamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfüyle, keremiyle doldursun. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Afiyettesiniz inşallah.
Elhamdülillah. Allah razı olsun.
Cenab-ı Hak sizlerin, bizlerin, bütün bize kulak veren kıymetli dinleyenlerimizin, ümmeti Muhammed'in sıhhatini, selametini, afiyetini artırsın. Kıymetli dinleyenlerimiz, kıymetli hocam, Bakara suresinin 196. ayet-i kerimesi, bu hac ve umre ile alakalı bir ayet-i kerime ve devam eden ayetler de yine hacla alakalı ayet-i kerimelerdir. Bu ayet-i kerimenin başlamıştık tefsirini yapmaya ama bir yarıya yakınını tefsir ettik. Kalan kısmı bu programa kalmış oldu. Onun için bir mealen hatırlatmak istiyorum ayet-i kerimeyi. Sonra kaldığımız yerden de müfessirlerimizin izahları doğrultusunda ayet-i kerimeyi anlamaya, anlatmaya çalışalım inşallah. Şöyle ayet-i kerime mealen, haccı ve umreyi Allah için tam yapın. Eğer bunlardan alıkonursanız kolayınıza gelen kurbanı gönderin. Kesilsin yani. Çünkü ihramdan çıkmak için. Kurban yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Sizden her kim hasta olursa yahut başından bir rahatsızlığı varsa oruç veya sadaka veya kurban olmak üzere bunlardan birisiyle bir fidye ödemesi gerekir. Hac yolculuğu için emin olduğunuz vakit kim hac günlerine kadar umre ile faydalanmak isterse, yani hacı temettü yaparsa, hı hı, önce umre sonra hac yapmak isterse, kolayına gelen, yani temettü hacı yaptığı için kolayına gelen bir kurban kesmesi gerekir. Kurban kesmeyen kimse, ola ki efendim imkan bulamayabilir, imkan olmayabilir. Kurban kesmeyen kimse hac günlerinde 3, memleketine döndüğü zaman 7 olmak üzere oruç tutar ki hepsi tam 10 gündür. Bu söylenenler, yani hacı temettu ve hacı kıran, bu söylenenler ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'tan korkun, biliniz ki Allah'ın vereceği ceza ağırdır. Kıymetli hocam, bu ayet-i kerime ile ilgili olarak bu ilk taraftaki işte hacı ve umriyi Allah için tamamlayın ne demek? Bunlar yani Allah için ibadet yapma ne anlama geliyor? Sonra dedim niyet ettiniz, ihrama girdiniz ama umre yapamadınız, sadece gidemediniz. Bunun kefareti olarak kolayınıza gelen bir kurban kesmek ne anlama geliyor? Onun mahalli neresidir? Sonra işte o kurban yerine varıncaya kadar da baş tıraş etmeyin. Sonra birisi hasta olursa ve hastalığı sebebiyle erkenden başını tıraş etmek gerekirse de yine onun da bir fidye ödemesi gerekiyor. Ya bir oruç veya bir sadaka veya bir kurban. Bütün bu hususları geçen programımızda arz etmeye çalıştık. Şimdi ayet-i kerimenin kalan kısmı özellikle bir temettü, hacı temettüden bahsediyor. Yani kim diyor işte ihrama girer, sonra hac öncesinde bir umre yapar, sonra peşinden hac yaparsa bu kişinin Cenab-ı Hak ona hem umreyi hem de hacı nasip etmesi sebebiyle ona bir şükür olması açısından kurban kesmesi gerekir diyor. Evet. Bu kurban da yani koyun olur, sığır olur, deve olur durumuna göre. Ama en azından ilk planda kurban sayılacak bir efendim şeyin hayvanı kesmesi gerekir. Bu husus yani hacı temettu hususu dile getirilmiş oluyor. Bir de tabii kesilecek kurban bulamayan kimse olabilir. Yani hayvan bulamayabilir, yanına parası olmayabilir. Kurban kesme durumu olmasa da bu kişi 3 gün hac günlerinde olmak suretiyle zaten bayramın birinci, ikinci oruç tutmak haramdır hocam değil mi? Bayram
evet.
Günlerinde.
4 gün kurban.
4 gün. Dolayısıyla o 4 gün oruç tutamaz. Hı-hı. Yani bayram olması sebebiyle.
Evet.
Ondan sonraki kalan günlerde 3 gün haçta olmak üzere veya da Kabe ve işte mescid, Mekke'de olmak suretiyle 3 gün orada, 7 günde döndükten sonra oruç tutacak ve 10 gün o kurbanın bedelinde efendim bir oruç tutması gerekir.
Evet.
Burada hocam kısaca bir hacci ifrat, hacci temettü, hacci kırandan bahsedebilir miyiz? Yani yeri gelmişken.
Evet hocam.
Ve bu hacci ifradın Mekke'de oturanlar sadece hacci yapabilirler. Hı-hı. Ama dışarıdan gelen üçünü yapabilirler. Evet. Onunla ilgili kısa bir bilgi arz edelim dinleyenlerimize.
Hacci ifrat, fert, müfret, tek kelimelerinden geliyor hocam. Tek sadece hac. Yani geliyor sadece hac yapıyor. Onunla birlikte umre yapmıyor. Dönüyor. Tekrar gerekirse umre için geliyor. Böylece daha çok meşakkate katlanarak, daha çok fedakarlıkta bulunarak ibadet etmiş oluyor. Haccı kıran geliyor umre ve hac için niyet ediyor. Umresini yapıyor ama ihramdan çıkmıyor. Aynı ihramla haccını da yapıyor. Kıran o da karındaştan İki şeyi bir araya getirmek,
yaklaştırmaktan
haçla umreyi beraber yapmış oluyor. Temettü ise umre niyetiyle geliyor, umresini yapıyor, ihramdan çıkıyor. Haç günlerini bekliyor, haç vakti tekrar haçını yapıyor. Bu şekilde ihramdan çıkarak haç zamanında umreden de faydalanmış oluyor. Hacca gelmişken umreden de faydalanmış oluyor. Bu şekilde böyle bir kolaylığa nail olduğu için de bedel olarak da bir kurban kesmiş oluyor. Eskiden cahiliye döneminde hocam bir kural uydurmuşlar. Kafalarına göre onlar artık dinle de oynuyorlar. Çeşitli kaide kurallar da koyuyorlardı. Bir adam hac ettiyse diyorlar umre yapması caiz değil. İzâ afel veber ve tevelled deber ve dehale safer halletül umretü limen i'temer. Diyorlarmış hocam.
Diyorlar şiir gibi söylüyorlar.
Evet. İde afel vebar, hayvanın, devenin üzerindeki tüyler büyüdüğü zaman. Çünkü yolculukta üzerinde de insan varken devamlı dökülüyor. Böyle insan, hayvanın tüyleri dökülüyor ama memleketine döndüğünde müddet kullanılmadığında, üzerine binilmediğinde yavaştan tüyleri
gelmeye başlıyor.
Büyümeye başlıyor. Tüyleri büyüdüğünde ve tevellet debar, yaraları iyileştiğinde.
Çünkü yolculukta tabii...
Yolculukta ayakları yara olur.
Semerdir, eğerdir.
Semer olmaz. Yara yapar, eğer yara yapar. Yaralar iyileştiğinde, safer de girdiğinde... Çünkü haç, Zilhicce'de haç oluyor hocam. Muharrem geçiyor işte. Safer.
Umre safere geliyor.
Yani bir ay 10 gün, 40 günlük bir süre diyorlar. Umre yasaklıyorlar adeta. Girdiğinde umre diyor, isteyen için umre helal olur diye böyle bir kural koymuşlar kendilerine göre.
O kuralın şöyle mantığı da olabilir... Murat Hocam. Tabi hacca insanlar çok yoğun geliyorlar.
Evet.
Dolayısıyla adam geldiğinde hem hacın umresini yaparsa bir daha gelmez.
Evet.
Bir sene böyle gelmez. O zaman da tabi onun gelmesi lazım. İşte bir
ticaret
yapılması
menfaat.
Lazım. Alışveriş yapması lazım. Bir kimse getirip götürmesi lazım. Dolayısıyla bu ticari şeyi senin her tarafın yayın açısından tabi. Açısından efendim böyle bir uygulama olmuş olabilir.
Evet. Tam maksatlar
olacak. Çünkü onların nesil meselesi bununla alakalı.
Hı hı.
Yani hac günlerini, hac aylarında oynamaları veya bazı şeyleri sabitlemelerinin de sebebinde yine böyle çok sıcak olmayan mevsimler olsun, günler olsun ve daha fazla insan gelsin, evet. Daha fazla ticaret olsun diye böyle uygulamalar oluyor. Bu da biraz onun
mal sevgisinden. Evet hocam, müşriklerin mal sevgisinden
kaynaklanıyor.
Şeyler bunun üzerine diyor Cenab-ı Hak bu temettü iznini verdi. Cahiliyenin bu adetini değiştirmek için, insanlara ruhsat vermek için Cenab-ı Hak فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ. Kim işte hacca giderken umreden de faydalanırsa, istifade ederse ayet-i kerimesini indirdi. Bu şekilde o adeti Cenab-ı Hak kaldırmış oluyor hocam.
Ya Cenab-ı Hak rahmet hocam.
Tabii rahmet yani, oluyor.
Yani. İnsanlar tabii uzaktan geliyor. Yani günümüz şartlarında bile zor. Yani uçakta gidildiği halde bile zor. Bir de böyle hayvan sırtında yürüyerek de uzadan gelecek. Adam bir hac yapacak ama umre gibi bir efendim, ibadetten mahrum kalacak.
Evet.
Yüce Rabbimiz ona o ikramda bulunmuş oluyor.
Evet. Mücahit demiş ki hocam, min yevmül fıtrı ila yevmül arafati demiş. Demek ki bu Ramazan bayramından Arafat'a kadar bu aradaki iki ay içerisinde, yani demek ki Arafat'tan önce bir umre. Temettü deyince önce umre olarak düşünmüş hocam. Yaparsa fe aleyhi mesteysere minel hedi. Ona gücü yettiği kolay bir kurban gerekir diye söylemiş. Ata bin Ebi Rebah dedi, niçin mütadendi? Sümmiyet el mütatü. Temettü. Faydalanmak, istifade etmek demek. Li ennehum kânû yetemette'une bin nisâi ve siyâb. Çünkü onlar diyor hanımlarından ve elbiselerinden faydalanıyorlardı.
Nasıl? Şimdi ihrama giriyor.
Evet, elbise yok.
Tabii. Sonra efendim umre yapıyor, ihramdan çıkıyor. Hı-hı. Çıktığı zaman da helal olmuş oluyor. Evet. İkisi de.
Umre, ihram şey olsa, ifrat veya kıran olsa ikisinden de mahrum. Elbiseye de dokunamıyor. Hanımına da dokunamıyor. Dolayısıyla ikisinden de faydalanamıyor. Ama temettü olunca bunlardan faydalanmış oluyor umresini bitirdiği zaman diye. Dolayısıyla burada hocam böyle bir...
Ama biz nasıl anlıyorduk hocam ayet-i kerimeyi? Mesela yani umreden istifade etme.
Evet.
Yani hac ibadetiyle beraber ve temet tabiri umretiyle hacı bir de umre ibadetinden istifade etme.
Evet.
Esra burada temettu yani elbise ve diğer şeyler değil de bir fiil umreyi yapma fırsatının doğmuş olması.
Evet, o manada herhalde var hocam burada. O da tabii faydalanmak, umreden faydalanma manası da var olması lazım hocam burada.
Peki hocam, Mekke diyor ya bu hacı temettu diyor. Ehli Mekke'de olmayanlar için.
Evet.
Yani Mekke sınırına oturmayanlar için bu hak tanınmış oluyor.
Evet.
Ve işte fıkıh kitabına baktığımız zaman da yani Mekke ahalisi yani o mikat sınırı içerisinde o bölgede kalanlar temettü kıran yapamıyorlar ve sadece ifrat yapabiliyorlar. Diğeri yani onlara yasak, haram olmuş oluyor daha doğrusu. Ya yaparsa da ceza vermesi gerekiyor. Niye böyle bir şey hocam?
Onlar zaten Mekke ehli olduğu için hocam istediği zaman umre yapabiliyor. İstediği zaman kolay olduğu için sadece hac yap, hacca teksif ol. Belki o zaman da umre yaparak dışarıdan gelenlerin yerini daraltma sıkıntısı da olabilir hocam. Mekkelilerin orada biraz fedakarlık yapıp hacca kadar Kabe'yi dışarıdan gelenlere bırakmaları da söz konusu olabilir hocam. Bu zor da olanlar için bir kolaylık Cenab-ı Hakk'ın bir kolaylığı.
Mesela günümüzde bile şimdi Suhut orada özellikle Betaf yani Kabe'nin etrafındaki yere sadece umre yapanları hocam oraya alıyor. Yani ihramı olmayan oraya almıyor. Onun hikaye böyle.
Evet.
Onun hikaye böyle. E demek ki fazla kalabalık olduğu zaman orada belki umre yapacak olanlara bir zorluk oluyor, bir sıkışıklık oluyor. Onu engellemek için böyle bir Cenab-ı Hakk'ın bir düzenlemesi olmuş olabilir. Nasıl olsa buradasınız. Daha sonra rahat girip efendim umrenizi yapabilirsiniz. Hiç olmadı dışarıdan gelenlere.
Tabii. Umre hocam olun, tabii iki saatlik olun. Bir iş yani. Adam Mekke'de oturan adam arabasıyla gitse mikat mahalline ihrama girip gelse iki saatte işi biter. Yani onu 12 iş çıkışı bile yapabilir.
Ama hocam yine Cenab-ı Hakk'ın bir rahmeti.
Tabii.
Yani o ibadette bile o dışarıdan gelen insanlara bir kolaylık olsun diye Cenab-ı Hak öylesine bir lütufta bulunmuş oluyor. Şimdi kurban kesemeyen yani hacı temettü yaptığı halde kurban kesemeyen 3 gün hac günlerinde 7 günde döndükten sonra olmak üzere 10 gün. Bir de ayet-i kerimede hocam bu 3 artı 7 sanki 10 ettiğini kimse bilmiyormuş gibi çok zor bir matematik hesabıymış gibi Yüce Rabbimiz tilke aşratun kamile diye de bir vurgu yapıyor.
Evet.
İşte bu diyor tam kamil 10 gündür.
10 gündür evet.
Yani böyle bir şeye yani ihtiyaç var mı anlaşılmıyor mu?
Yani mutlaka bir hikmet çok hikmeti vardır hocam ama şu zannedebilir belki ya 3 gün tut ya 7 gün tut gibi anlayan olabilir. Yani işte hac esnasında tutarsan 3 gün tutarsın dönünce tutarsan 7 gün tutarsın gibi anlayan olabilir. Farklı anlamalara engel olmak için ibadette netlik olduğu için adam kesinlik olsun diye Cenab-ı Hak ibadeti önemli hususları net bir şekilde belki bize de bir ibret burada konuşurken anlaşırken net anlaşmak. Çünkü iletişim kazaları çok oluyor gerçekten. Ya sen öyle mi demek istemiştin? Ya ben böyle demek istemiştim. Ben öyle anlamıştım. Böyle anlamamıştım gibi çok anlama sıkıntıları olabiliyor. Ona güzel bir örnek aslında hocam. Yani 3 gün haçta 4 7 gün dönüşte tam 10 gün eder. Yanlış anlamayı önlemek için olabilir. Başka hikmetler de mutlaka vardır tabii ki. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hakk'ın sizin tilki aşaretün kamile buyurmasının.
Evet. Sanki hocam öyle bir şey bir hikmet. Evet. İnsanın aklına geliyor. Şey yapmışlar hocam. Ebu Hanife Hazretleri'ne sormuşlar.
Evet hocam.
Demişler ki efendim ey imam atın kaç ayağı vardır?
Evet hocam.
Böyle basit bir soru sormuşlar. Biz sorsalar biz hemen dört ayak diye cevap veririz. Buyurmuş ki hangi atın diye sormuş. Demişler ki işte şu atın. Hazret gitmiş, atın yanına gitmiş. Şöyle ayakları ellerine dokundurarak dört tane bacağını saymış. Demiş ki bu atın dört tane ayağı var. Demişler niye böyle yaptın? Demiş ki yani normal olmaz. Bazısı efendim doğuştan efendim üç ayaklı doğuyor. Bazısı beş ayaklı doğuyor. Bazısının bacağı kesiliyor, kırılıyor falan. Şimdi bu neyse. Onun için bir sürü ihtimalleri var. Tabii. Ben demiş o ihtimalleri kapatmak için. İşte bu atın dört ayağı var diye kesin bir bilgi
net
olmuş efendim.
Çok, aslında çok lazım bize hocam. Evet, hayatta hocam. Hayatta bu düstura çok ihtiyacımız var.
Çünkü daha sonra ihtilaflara sebep olabiliyor
evet,
çünkü.
Evet.
Ya öyle dememiştim de böyle dememiştim falan tarzında. Onun için rahmetli Musa Efendi Üstadımız onu işte yakınları Osman Hocamız da zaman zaman söyler. Demiş ki özellikle zekat hesaplarınız, diğer hesaplarınız bunları mutlaka yazın. Yani verdiğiniz zaman kuruşu kuruşuna yazın defterinize. Sonra demiş nefis şöyle yapar. Mesela 3 kuruş verirsin bir müddet sonra nefis tek sen 15 kuruş verdin.
15 kuruş vermiş.
Evet 3'ü 5 gösterir demişler. Böyle. Ama yazdığın zaman ya yazılı.
Geçen köyde bir amcaya sordu arkadaş. Amca öşür veriyor musunuz? Allah kabul etsin işte diyor işte komşulara veriyoruz diyor. Gelen giden tarlada veriyoruz diyor falan. İşte bu diyor. Şimdi gerçi tam buyurduğunuz gibi hocam şeytan onu çok gösteriyor.
Ya öşür onu da bildir.
İşte tarlaya gelip gidene işte bir işte mahsulattan vermek. İşte tarladan eve getirdiğinde işte bir, orada misafire falan komşuya bir şeyler vermek. Bunu hediye aslında hediye kabul eden şey artık öşüre
halbuki öşür fazla
saydırıyor. Yani öşüre saydırıyor. Halbuki öşür onda bir veya yirmide bir diyelim. Hadi o ilaçtır, sudur. Yirmide bir. Yerine birin belki 20'de 1 etmez.
Ya şöyle 20 tane karpuzun olduğusa evet. Diyelim ki büyüklükten dikkate almak istiyor. Çünkü onda büyüğü var.
Ortasında.
Yani 10 kilo olan var 5 kilo olan var. Yani aslında benim 21 olması için büyüklüğüne dikkat etmek lazım.
Evet.
Varsa onun bir tanesi vermen lazım.
Tabii.
20 tane kovun olduğu için vermen lazım. 20 tane mısırın olduğuysa diyelim ki ona küçük büyük de olabiliyor. Dikkat etmez lazım. Vermen lazım diye türlü. Farz yerine gelmez.
Farz gelmiyor ama işte öyle düşünüyor insanlar. Aslında onu iyi anlatmak lazım. Ya bu verdiğin hediyeler ufak tefek hediyeler öşür doldurmaz. Onu ayrıca ciddi olarak hesap. İstersen ondan sonra hiç kimseye hediye verme. Yani öşürünü güzelce hesapla. Güzelce onu ver. Ondan sonra kimseye bir lokma verme istersen.
Ama önce bir farz yerine getir.
He, önce farz getir. Ama öyle diyor. O biz nasıl olsa veriyoruz, çok veriyoruz derken o hesabı hiç yapmıyor. Evet. Öşür hesabını.
Onun için Osman Efendi Üstadımız bu Anadolu sohbetlerinde orada sürekli tamam. Yani namaz da önemli, teheccüd de önemli, zikir istiğfar hepsi önemli. Bunlar kimse önemli diyemez. Ama en çok işte bu zekat üzerinde, özür üzerinde. İşte miras üzerinde çok duruyorlar. Niye? Burada çünkü büyük hak ihlalleri söz konusu olabiliyor. İnsan kendisini de kandırabiliyor.
Evet.
Buradaki yani Yüce Rabbimizin o hesaptaki yani ibadetle ilgili. Yani 3, 7 eşittir 10 olduğu aşağı yukarı efendim %99 belli olduğu halde
evet.
Orada bir efendim yanlış bir şey olmasın diye sizin demin buyurduğunuz gibi yani Cenab-ı Hak yani haçta tutarsan 3 gün olsun dönersin sonra 7 gün olsun falan gibi böyle.
Çünkü hemen insan orada uydurabilir hocam. Çünkü evet. Kabe feyizli bir yer. Orada tutarsam 3 günü diğer yerle tuttuğun 7 güne bedeldir.
Bedel olabilir falan diye. Gibi. Orada net yani rakamı vermiş oluyor. Bir sürü şeyle bize örnekli teşkil etmiş oluyor evet. Bu ifade.
Sonra hocam bu işte öşür hesabı güzel olmayınca bu sefer başlıyor çiftçilerimiz şikayete. İşte bugün kırağı oldu bu sene. Yok dolu oldu. Bereket olmadı. İşte hastalık vurdu falan diye pek çok sıkıntılar oluyor.
Her şeyi kaybedebiliyoruz.
Yağmur yağmadı, işte bereketsizlikler oldu diye. Onun için önce hakikaten o farzı yerine getirmek.
Doğru.
Bereketi sağlamak için yağmuru.
Hocam bu hikayelerde çok güzel hikayeler var. Kısaların diliyle mümin gönül ufkunda.
Evet.
İşte bir hikayeye göre Harun Reşit Behlül Dani'yi görevlendiriyor.
Evet hocam.
Görev veriyor. Diyor ki senin görevin ne? Fırınları kontrol etmek. Sonra varıyor bir fırıncıya varıyor. Ondan sonra işine bakıyor. Bakıyor ki böyle biraz ihmalkar. Yani işte ekmeklerin gramajından düşürüyor. Şu yapıyor, yapıyor. Sonra soruyor kendisine. Diyor ki sen nasılsın? Huzurun nasıl? Vallahi diyor hiç diyor huzurun falan yok diyor. İşte evde kavga bitmez diyor. İşte efendim para yetmez diyor falan böyle. Hayatını şikayetçiyim falan diye. Böyle söylüyor ama sesini çıkarmıyor. Yani senin yaptığın yamuklu sevil böyle oluyor demiyor yani.
Evet.
Oradan bir başka fırıncıya gidiyor. Onun işine gücüne falan bakıyor. Çok dikkatli. Yani gramı gramına hatta biraz da fazla. Yani bir haksızlık olmasın diye. Ona soruyor. Peki diyor sen nesin? Vallahi diyor çok huzurluyum diyor. Cenab-ı Hak diyor, verdiğine şükür olsun diyor. Bol bol yetiyor diyor. Belki de fazla oluyor diyor. Her şey yolunda, Allah'a şükür olsun falan diyor. Sonra dönüp geliyor Harun Reşit'e. Şeye diyor ki, ben diyor bu emuşu bırakıyorum. Niye bırakıyorsun diyor. Vallahi diyor efendim bu işte
piyasayı
kontrol eden birisi var diyor.
Piyasanın şimdi. Amiri mi diyorlar? Ne?
Evet, piyasanın diyor efendim bir amiri var diyor. O gereken hesabı yapıyor, gereken efendim sonuçları bildiriyor. Hiç bana gerek yok diyor.
Bana gerek yok, doğru canım.
Şimdi hakikaten insan bir şeyi böyle yapıyor da sanki efendim kağıtmış gibi gözüküyor ama evet. Ne büyük zararlara vesile olduğunu, sebep olduğunu bilemiyor.
Evet, doğru.
Şimdi kıymetli hocam, ayet-i kerimenin son kısmı Bettekullah ve alemu innallaha şedidul ikab diye böyle bir şiddetli bir şeyle bitiyor. Yani Allah'a karşı gelmekten sakının. Hı-hı. Bilin ki Allah'ın azabı şiddetli. Yani hac yapın, umre yapın diyor. Ne güzel, böyle güzel şeyler var böyle ibadetle alakalı. Ama sonuçta böyle bir çok şiddetli bir azap hatırlatması oluyor. Nasıl bir bağlantı kurulabilir?
Evet, yani hudutları gerçekten Cenab-ı Hak ibadetlerle, muamelatla ilgili hudutlar hocam çiziyor. Tilke hududullah. İşte bunlar Allah'ın sınırları, hudutları. Bunlara riayet edin. Allah'tan korkun. Kendinizi koruyun daha doğrusu. Yani kendinizi Cenab-ı Hakk'ın azabından, Cenab-ı Hakk'ın sevgisini kaybetmekten koruyun buyuruyor. Eğer böyle dikkat etmezseniz Allah'ın azabı şiddetlidir.
Peki hocam, bazıları yani diyelim ki Allah'a, peygambere, işte ibadetlerin önemine, hacca, umreye falan imanı tam olmayan insanlar,
evet,
şey yapabilirler yani. Bu tür şeyleri çok basit alabilirler. Hı-hı. Ya ne yapacak işte efendim, yok kurban kesecek misin de, sadaka verecek misin de, şöyle yaparsan böyle olur, başın hasta olursa böyle, hı-hı, yaparsın yerine şu. Buradaki Cenab-ı Hakk'ın bahsetmiş olduğu, yani ayetle tespit etmiş olduğu bu önemli ibadetleri birileri yani çok önemsemeyebilir.
Evet.
Yani imanı yoksa, tam imanı yoksa, ne ya bunlara kim uğraşacak falan tarzında bir yaklaşımı da olanlar bulunabilir. Hı hı. Belki bu tür böyle ilahi hükümlere karşı böyle bir gaflet olan insanlara da ciddi manada bir hatırlatma, evet, yapılıyor olabilir. Tıpkı mesela o miras ayetlerin peşinden Cenab-ı Hak o miras taksimatını yaptıktan sonra diyor ki tilke hududullah, bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Kim Allah Resulullah'a diyor itaat ederse Allah onları altın ırmakla kan cennetlere götürür. Hı. Ama kim de Allah Resulü'ne yani isyan ederse, karşı gelirse onlar için de bir ebedi kalıcı cehennem vardır diye uyarı bulunuyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın her bir hükmünü, her bir emrini ona çok dikkatli bir şekilde itina ile uymak,
evet,
gerektiğini hatırlatmış oluyor.
Burada hocam Mutarrif bin Abdullah bin Şehir sahabi, onun bir sözü var hocam. Bu ayet-i kerime okumuş. Ennallâhe şedidül ikab diye. Ve ettegullâhe ve alleme ennallâhe şedidül ikab. Demiş ki lev ya'lemun nâsu kadre ukubetillâh. İnsanlar Allah'ın cezasının, ukubetinin ve nikmetillâh, yine verdiği cezanın ve be'sillâh, azabın ve nekelillâh, ibret olacak cezanın ne olduğunu, miktarını, keyfiyetini bilseler lema raka lehum dem'un. Gözyaşları dinmez, durmaz. Ve ma karret ayunuhum bir şey, hiçbir şeyle de sevinemezler. Hiçbir şey de onları sevindirmez demiş sahabenin bir sözü hocam. Demek ki Peygamber Efendimizin de hani benim bildiklerimi bilseydiniz buyurduğu gibi, demek ki sahabi de Allah'ın azabın şiddetini bilseniz gözyaşlarınız durmazdı, hiçbir şeye sevinemezdiniz diye o şiddeti bildirmiş. Onu dikkate alın. İdrak edemezseniz bile, yani Cenab-ı Hakk'ın azabı şiddetliymiş. Ben şu anda idrak edemiyorum ama çok şiddetli. Onu yapmam gereken ondan kaçmak diyerek takvaya sığınmak, Allah'ın razı olacağı hale girmek herhalde hocam.
Onu yönlendirmiş oluyor.
Evet.
Şimdi hocam, tabii ki bu hac aslında baştan sona kadar, hem tabi hac amelleri çok önemli, o vakfeler, dualar, tavaflar, sahiler çok önemli.
Evet.
Ama bir taraftan da hocam işte şairillah dediğimiz var ya, Allah'ın, hı-hı, nişaneleri diye. Hı-hı. Oradaki yapılan ibadetler de bir şeylerin sembolü.
Evet.
Ve bir şeyi temsil ediyor. Hı-hı. Bir manayı temsil ediyor aslında. Zahiren bir amel yapıyoruz ama işin ötesinde mesela şeytan taşlama diye. Gidiyorsa orada diyelim ki bir kilimiz taşlar var diyelim. Gelin taş toplusunu atıyorsun.
Evet.
Zahiren baktığın zaman yani bir sembolik bir şey yaptığımız belli. Hı hı. Yani temsili bir, hı hı, şey yapıyoruz.
Evet.
Ama onun ötesinde onun bir anlamı var. Dolayısıyla hac ibadeti diyor efendim bir tefekkür ibadetidir. Hı-hı. Yani bir ahireti düşünmeye insanı sevk eden, işte bütün insanlar diyeyim ki, hı-hı, herkes bembeyaz ihramlar giymiş, ondan sonra böyle eşit ağası paşası efendim orada bir farklılık söz konusu değil. O bir mahşeri hatırlatıyor. Dikisiz elbiseler bir kefen misali. Ya bir taraftan da hep tefekkür yapmayı gerektiren şeyler. Tabi buna da bizim daha çok mutasavvuf ulemamız işin bu manevi cephesine de çok dikkat çekiyorlar. Evet. O ibadetlere bakın, bunlara da ihtimam gösterelim diye. Hı hı. Burada Bursa Hazretleri Tevhid Necmiye'den bir aktarımda bulunuyor ama çok güzel hocam.
Evet.
Müsaadeniz olsa ben bunu aktarmak istiyorum. Yani çoğu zaman insanlar gidiyorlar bu derin, yani, hı hı, oradaki ibadetleri bu derin anlamı bilmeyen insanlar o zahiri takıldıkları için de yani onun o manevi şeyini yaşayamıyorlar. Hatta ufak tefek sürtüşmeler oluyor, kavgalar oluyor, şu bu neyse. Çoğu zaman insan nerede bulunduğunu da farkında varamıyor. İşin bu hikmet tarafına, hı hı, mana tarafına da eğilmek, evet, gerekiyor hocam. Hı hı. Buyuruyor ki bu eserde herhalde Necmi Dâhi Hazretleri'dir. Avamın diyor hacı Kabe'ye yönelmek, onu ziyaret etmektir.
Evet.
Havasın diyor hacı, ben Rabbime gidiyorum, o bana doğru yolu gösterecek diyen Allah dostu İbrahim Aleyhisselam'ın hacı gibi Kabe'nin Rabbine yönelmek ve onu müşahede etmektir. Hatta hatırlarsınız bize hac çıktığı zaman Murat Hocam, Osman Efendi Üstadımıza gitmiştik.
Evet,
beraberce. Efendim böyle böyle işte gideceğiz falan. Hı. Hocamızın bizi ilk söylediği söz ne oldu? Ben hiç unutmuyorum, çok hoşuma gitti o. Dedi ki mühim olan dedi oraya gittiğimiz zaman Kabe'nin Rabbini bulmaktır. Eğer biz veya siz Kabe'nin Rabbini bulursanız Kabe'yi her yerde bulursunuz. Hı hı. Ama Kabe'nin Rabbini bulamazsak gittiğiniz zaman Kabe'yi de bulamayız. Bulamayız tarzında. Hı hı. İşin her şeyin böyle bir mana cihetine, özüne dikkat çekiyor, hı hı, Allah dostları. Allah'a yönelip onu isteyen, tamamen ona yönelen, malını, canını ve evladını Allah uğruna feda eden ve Allah'tan başka her şeyi düşman kabul edip iyi bilin ki onlar benim düşmanımdır, o putlar, hı hı, veya da beni Allah'a kulluktan uzaklaştıran şeyler. Ancak alemlerin Rabbi benim dostumdur diyen İbrahim'in hacı gibi.
Hı hı.
Yani mühim olan Allah'a gitmek, yani Allah'ı bulmak. İbrahim Aleyhisselam'ın bu hareketleri gerçek haçta yerine getirilmesi gereken görevlerdendir. Bu sebeple Allah Teala Beytullah'ı ilk olarak İbrahim Aleyhisselam'a yani yıkıldıktan sonra tamir ettirmiş. İlk tavaf, ilk hacını ona yaptırmıştır. Sonra diğer insanların hac etmesine izin vermiş ve İbrahim Aleyhisselam hac ederken yerine getirdiği bu fiiller hac menasiki sayılmıştır. Bir de diyor işte İbrahim makamını vettekezü min makami rahim ve musalla. İbrahim'in makamını efendim musalla edinin. Yani Allah'a kulluk yaptığınız yersin İbrahim makamı olsun. Orada hocam epey konuşmuştuk o ayet-i kerimeyle ilgili. Diyor ki efendim İbrahim makamı diyor hullet makamı.
Dostluk
yani vettekazalı İbrahim Halil'e dostluk, hı-hı, makamı. Yani siz dostluk makamına erişerek Allah'a kulluk yapın. Esas Allah'a kulluk orada gerçekleşir.
Evet.
Diğerler onun durumunda kalmış olur. Haç diyor şekil ve mana olarak İbrahim Aleyhisselam makamıydı. Nasıl onun bir makamı varsa Peygamber Efendimizin de hali vardı. Burada kaçtaki şeyler İbrahim Aleyhisselam makamı. Hı-hı. İbrahim Aleyhisselam yaptığı fiiller. Cenab-ı Hak onu bize örnek gösteriyor. İbrahim Aleyhisselam'ın makamı olduğu gibi diye Peygamber Efendimizin de hali vardı. Hal makamdan daha üstündür. Bu tabi tartışma tasavvufta. Hı hı. Yani hal mi üstün, makam mı üstün tarzında ama burada böyle bir izah yapıyor müellifimiz. Çünkü diyor makamlar çalışarak elde edilen menzillerken haller ise hak vergisi mevhibelerdendir. Mevhibe olmadan makamlara sülük edilebilir, manevi makamlar geçilmeden de mevhibeye ulaşılamaz. İbrahim Aleyhisselam makam ehlinden olduğu için ben Rabbime gidiyorum, o bana doğru gösterecek demişti. Efendimiz Aleyhisselam mevhibe ehlinden olduğu için onun hakkında ise Sübhanel Esra. Kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir,
hı hı,
diye efendim. Böyle hocam şeyleri, haçla alakalı o şeyleri, evet, bir tasavvufi merkezden izah ediyor tabi, evet, alimlerimiz. İşin mana tarafına, hikmet tarafına dikkat çekmiş oluyorlar.
Bu hocam temettü haccı yapıp da kurban bulamayanların o tutacağı 3 gün oruç diyor.
Evet.
Terviye günü, bir gün öncesi terviye günü ve Arafa günü,
hı hı, olabilir,
olur diyor. Bugün tutamadıysa eğer diyor eyyamı teşrikte, yani o kurban günlerinde olur. Kurban günlerinde oruç sadece mütemettî dışında kimse diğerlerine haramdır ama o sadece ona helaldir.
Olabilir. Veya hocam ona tutamazsa da şöyle 7, 8, 9. günler diye tutabilme ihtimali olabilir.
İlk 10 işte zilhicce ilk 10 günü de diyenler de olmuş hocam. Zaten o zilhicce ilk 10 günün faziletiyle ilgili de ayet-i kerime hadis-i şerifler olduğu için hocam. O şekilde bir açıklama en nihayetinde bu durumda hocam bir ilmihale bakmak. Yani çünkü görüş farklılıkları olabilir, mezheplere göre farklılıklar olabilir. Bu durumda olan dinleyicilerimizin hemen bir ilmihale bakması veya hocaya sorması.
En güzel hocam.
En güzel olur.
Evet. Ama tabii hocalara dikkat etmek lazım hocam.
Evet.
Şimdi bir müftü konuşuyor hocam. Ben de kulak misafiri oluyorum.
Evet hocam.
Diyor ki elhamdülillah diyor 30 hocam 34. hacıma gittim diyor.
Maşallah.
Tabii adam bu işi iyi bilen birisi demek ki. Diyanet gönderiyor onu. Sonra diyor bir gün kafirede diyor baktım bir tanesi böyle bana karşı saygısızlık yapıyor diyor. Yani böyle bir şey söylüyorum dinlemiyor, ters gidiyor falan şöyle. Sonra diyor efendim orada diyor bir kusuru oldu diyor. Haçta bir kusuru oldu diyor. Hanefi mezhebine göre diyor kurban kesmesi vacip diyor. Şafii'ye göre küçük bir sadakayı kurtarabiliyor.
Evet.
Ama diyor benim diyor kafamı bozduğu için diyor bana şey yaptı için diyor şeyi söylemedim ona diyor.
Şafii söylemedim.
Şafii söylemedim diyor kurbanı kestirdim diyor.
Hanefi'ye göre.
Şimdi hocam o da sorarken de hakikaten bir kafir hocalarına şeyi iyi dikkat edelim. Onlara
evet.
Saygıda kusur etmeyelim. İkincisi de efendim o da cefet bir yere dikkat edelim.
Evet hocam.
İşin esprisi ama neden böyle. Bir de hocam yine bu haçla alakalı Malik bin Dinar'ın güzel bir nakledisi evet. var. Müsaadenizle aktarayım. Malik bin Dinar anlatıyor. Bir gün diyor Mekke'ye gitmek üzere yola koyuldum. Yolda bir genç gördüm. Gece karanlığı bastırınca ellerini havaya kaldırıp Rabbine şöyle yalvarıyordu.
Evet hocam.
Ey itaatlere sevinen, günahlardan zarar görmeyen Allah'ım. Bana seni sevindirecek ameller yapmayı nasip et. Sana zarar veremeyen şu günahlarımı da bağışla. Yani itaatlere seviniyorsun ama günahlar sana bir zarar vermiyor. İtaatimi benim efendim bana bunları yapmayı nasip eyle, günahlardan beni uzaklaştır, yaptıklarımı bağışla. İnsanlar ihrama girip telbiye getirdiler. Vardık diyor Kabe'ye diyor. Herkes ihrama girip telbiye getirmeye başladılar. Gencin telbiye getirmediğini görünce sen niçin telbiye getirmiyorsun dedim. Bunun üzerine genç ey şeyh telbiyenin geçmiş günahlara, yazılmış suçlara ve yapılmış isyanlara ne faydası olacak? Ben Allah'a lebbeyk buyur Allah'ım deyince onun bana ne buyurması? Ben senin sözünü dinlemiyor, yüzüne dahi bakmıyorum demesinden korkuyorum. İşte bu yüzden telbiye getirmiyorum dedi ve geçip gitti. Onu tekrar Mina'da görebildim. Şöyle yalvarıyordu. Allah'ım beni bağışla. Allah'ım insanlar kurbanlarını kestiler, sana yaklaştılar. Benim ise canımdan başka kendisine sana yaklaşabileceğim hiçbir şeyim yok. Canımı kurban olarak kabul et ya Rabbi. Bu duadan sonra bir haykırdı ve ruhunu teslim edip yere yığıldı.
Başka boyut tabii hocam. Aşk boyutu.
Hocam derin tarafı ya.
Evet.
Tabii yani bizim menkıbeler falan vardı. Yaşanan hatırlarsız dedi bunlar ama herkes böyle yapamaz tabii.
Tabii.
Evet. İşin çok derin bir tarafını bize evet. ne yapıyor hocam? Bu
evet hocam.
Hadise bildirmiş oluyor. Hani bizim de Şiilerimizde bazen bu geçer. Diyor ki işte dili yok hayvanı kurban ederler. Kendi canım kurban diyen olmamış. Vay vay diye böyle.
Evet.
Vah vah diye böyle. Dolayısıyla o dil hayvanları kesip şey yapmak kolay da İbrahim Aleyhisselam gibi o ya dediğim ki şüheda gibi hocam.
Evet.
Şehit olan insanlar gibi canım sana kurban olsun diye bunu dilde değil de halle ifade etmek çok yüksek bir makam aslında.
Evet hocam.
Çok güzel bir şey. Cenab-ı Hak o Uhud'la ilgili diyor ki ve yette kıza müküm şüheda. Niye Uhud oldu? İşte Cenab-ı Hak siz olmazdı.
Evet.
Ama diyor Cenab-ı Hak diyor sizin aranızdan diyor şehitler edinmek istedi.
Evet.
Yani benim yolumda şehitler olun ya.
Hı-hı.
Onu arzu etti. Diye. Dolayısıyla bu menkıbeler bize biraz işin derin tarafını aslında gösteriyor.
Evet.
Tam da olması gereken gösteriyor. Biraz tabii ağır gelebiliyor bazen.
Evet böyle hocam.
Misaller. Kıymetli hocam tabii bu ayet-i kerimeyi tamamlamış olduk. Allah kabul etsin diyelim.
Hocam.
Bir diğer ayet-i kerime bu hac aylardan bahsediyor. Ve yine hacın bir kısım farzlarından, rükünlerinden bahsediyor. Bugün gelsin onu da bir sonraki efendim programda devam
İnşallah.
Edelim.
İnşallah.
Verdiğiniz bilgi için çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Bütün dinleyenlerimizi hürmetle, muhabbetle Allah'a emanet ediyoruz.